Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 18.
Zaten bu benzetmem üzerine dairemize ilk taşındığımızda Ezra heykeli bana hediye etmişti. Gerçekten nasıl hatırladın? Çünkü o kadar bakan içinde, ona senin kadar romantik yaklaşan ve güzelliğini bu kadar mükemmel ifade eden kimse olmamıştı. Sonra devam etmiştin. Aylardan sonra ilk defa içimden gelerek küçük bir kahkaha attım. Aman Tanrım, ne kadar çok konuşmuşum. Ezra gözlerimin içine bakarak devam etti. Sanki dokunulsa, okşansa, canlanıp dışarı çıkacak demiştin. Eli hala elimi sıkı sıkı tutuyordu. Janine Stein'ın hayatından memnun bakışlarını yakaladığım an, yanaklarımın kızarmasını engelleyemedim. Ezra ile aramda bir şeyler olduğunu düşünmeleri fikrinden rahatsız olmuştum. Peçetemi düzeltmek bahanesiyle elimi çektim. İşte dedi, aynen kendi yaptığın bu tarif gibisin şu anda. Acınla beraber hayata ait her şeyi dondurup, içinde bir yerlerde saklıyorsun, aynen Lalik Lady gibi. Cümlenin devamını duymak istemiyordum. Ezra'ya doğru kadehimi kaldırıp gülümseyerek sözünü kestim. Sevgili Ezra, merak etme. İnan, endişe edilecek bir şey yok. Bana en başından beri verdiğin destek için sana minnettarım. Tek istediğim gözlerinin yeniden pırıldadığı günü görmek prenses. Ona teşekkür edip sağ tarafımda oturan babasının bir sorusu üzerine onunla sohbete devam ettim. Ancak Ezra'nın söyledikleri kafamın içinde yankılanıp durdu. Gecede aksayan bir şey olmamasına, misafirlerimin memnuniyetine rağmen iç dünyamın durgunluğunu hissedebiliyordum. Yüreğimdeki acıyı dondurmak için harcadığım çabanın göz bebeklerime de yansıdığının farkındaydım. Karlar kraliçesinin esir aldığı Kay gibi kalbim, ruhum buz tutmuştu. Ancak birkaç kez duyduğum gülüşüm, dudaklarımdan hafif bir rüzgar geçmiş kadar sakin, sohbetimse çok farklı bir zamanda, farklı bir hayatı anımsarken, yaşadığım anda kalmakta zorlanır gibiydi. Bunu atlatmam daha uzun zaman alacaktı. Sayfa 111. Bitmeyen özlem. 1917 yaklaşıyordu. Kendimi derslerim ve galerideki işim arasındaki çılgın tempoya özellikle bırakmıştım. Mutlu bir kadın olmasam da en azından günlük hayatın enerjisini yakalamış, yaşama karşı sorumluluklarımı yerine getireceğim kuvvete kavuşmuştum. Eva Florsheim'ın yanında çalışmak, üniversitede okuduklarımı pekiştiren ikinci bir okula gitmek gibiydi. Kanada'dan dönme zamanları yaklaşan ev sahibim Kennedy'ler, orada kalış sürelerini uzattıklarını bildirmişlerdi. Bu haberle ne kadar rahatladığımı anlatamam. Nesim'in artık geri dönmeyeceğini kabullenmiştim. Ama anılarım da her zamankinden daha kuvvetli yaşamaktaydı. Ne var ki artık onu yanımda, karşımda, kollarımda hissettiğim zaman, bunun aldatıcı bir hayal olduğu düşüncesiyle hüzne kapılmıyordum. Gerçeği benimsemiş ve kaderin bana bu yolu çizmiş olduğunun bilincinde, hayali beraberliğimizin tadını çıkarmaya ve mutlu olmaya çalışıyordum. Görüntüler beni terk ettiği zaman da heyecanla tekrar geri geleceği anı bekleyerek yaşıyordum. Bu çok sıhhatli bir davranış mıydı bilemiyorum. Tek bildiğim bana hayatı göğüslememde, akıl ve ruh sağlığımı korumamda yardımcı olduğuydu. Yılbaşı akşamı yine Ezra'nın geleneksel partisine çağrılmıştık. Ne garipti ki insanın hayatına ilk girdiğinde yadırganan ve kendi kurallarını yaratan acılar, şoklar daha sonra devam ediyorsa, insan onlara rağmen hayatını alıştığı düzeni nispeten andıracak şekilde yaşamaya devam ediyor. Nesim'in ölümünden sonra ilk kez bir davet için evden çıkacaktım. Gerçi aynı apartmanda oturduğumuz ve benim için neredeyse bir ağabey olan Ezra ile birbirimizi ziyaretimiz, artık iki iyi dostun komşulukları gibi olağan hale gelmişti. Beni yılbaşı gecesiyle ilgili tek rahatsız eden, eğlenmek üzere bir araya gelecek kalabalık bir misafir grubu arasında kendimi nasıl hissedeceğimdi. Nesimsiz bir yılbaşı kutlamasına hazırlanmak, artık hayatımı bundan sonraki yıllarında onun olmayacağının yüksek sesle kabulü gibi geliyordu. Gerçi bu fikri artık yadırgamayacak kadar kabullenmeye başlamış olduğumu sanıyordum ama yılbaşı akşamı davete hazırlanırken gardıroptan ilk ve son kez 1914 yılbaşında giydiğim elbisemi çıkardığımda aslında halen günlük seçimlerimi Nesim'i etkilemek üzere yaptığımı fark ettim. İlk defa giydiğimde bunun yılbaşı ruhuna ve şıklığına çok uyacak bir elbise olduğunu düşünmüştüm ama esas amacım sevgilimi olağanüstü bir görüntü yaratıp kendime hayran bırakmaktı. Altın iplikle dokunmuş, binlerce küçük içe kıvrık Rumi desenin serpiştirildiği crimson kırmızısı ipek elbisem, omuz başlarından hareket edip kare göğüs dekoltesini tamamladığı çizgiden göğüs altına kadar amber rengi sarkan kristal taşlarla çevrelenmişti. Anneannemin hediyesi, iri Rus amberlerinin minik yakutlarla sıralandığı gerdanlık ve bilezik de bu harika giysiyi tamamlamıştı. Elbiseyi yatağın üzerine yayarken geçmiş o gece gözlerimin önünde canlandı. Ezra'nın gizemli misafiri salon kapısında belirdiğinde yaşadığım heyecan, yine kocamla ilgili anının ortasında kendisini hatırlattığı için huzursuz oldum. Londra'da kaldığımız tarihte Victoria Albert Müzesi'nde karşılaştığım ve kendisinden kaçtığım yabancıyla New York'ta bir dost evinde yüz yüze gelmek nefesimi kesmişti. Kocama deliler gibi aşık olmama rağmen, hiç tanımadığım bu erkeğin bana nasıl bu kadar tesir ettiğini, ondan niye bu kadar çekindiğimi anlayamıyordum. O gece redingotlu diğer erkeklerin aksine, siyah ham ipekten prince ceket ve pantolon giymişti. Koyu buğday tenini ışıldatan, bembeyaz dişlerini ortaya çıkaran sıcacık bir gülüşü vardı. Bu sürpriz karşılaşmada, yosun rengi gözlerini, aradığı bir şeyi bulmuş gibi yüzümde dolaştırırken, yüzüme ateş basmış, yüreğim kanat çırpıntılarıyla çarpmaya başlamıştı. Ezra beni, Nesim'in beşikten çaldığı güzel karısı olarak tanıştırdığında, Şahnazir'in elimi hafif bir dokunuşla tutuyor gibi görünmesi, tamamen aldatıcıydı. Avucumun iç kısmında kalan parmaklarının teması, tenimi derinlemesine dalayan bir ateş gibiydi. O gece masada yan yana düşmüştük. "Benden hayat boyu kaçamazsınız," demişti. "Bana inanın, kaderimizde ortak bir şey var. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz. Kabul etmek istemesiniz de," diye fısıldamıştı. O gece otele dönüp yatağa girdiğimizde Nesim'in, "Beni bırakacakmışsın korkusu geldi," deyişi, yabancı erkeğin üzerimdeki ilgisi ve etkisini hissettiğini gösteriyordu. Sesi ne kadar yaralı çıkmıştı. İçim sızlamış, gözüm yaşarmıştı onun kırılganlığına. Yosun gözlünün kuşlarını def etmiştim yüreğimden ve Nesim'e sarılıp "Yanılıyorsun," demiştim. Hem de çok. Kalbimde bir tek kıvılcım var, o da sensin. "Aşk yap benimle, bir kez daha anlayacaksın." Sarıldığımızda dışarıda hızlanan kar, camlara tatlı yumuşak bir fısıltıyla dokunup pervazlardan savruluyordu. Vücudumu dışarıdan duyduğum seslerin ve aşık olduğum erkeğin nefesinin ritmine uydurup, bir geceyi daha zamandan çalmak üzere sevişmiştim. Ummadığım adreslerde ve ummadığım şekilde ikidir karşıma çıkan gizemli mihracenin, onun söylediği gibi hayatımda özel bir anlamı olduğuna hiç inanmamıştım. Sonuçta hayat sürprizlerle doluydu ve her sürprizin ille de bir ilişkiyi işaret etmesi gerekmiyordu. Bu inancımda kesindim. Ta ki aylar sonra 7 Mayıs'ta Plaza'nın Oak Room'da Nesim'in organize ettiği sürpriz yaş günü yemeğinden sonra Ezra'nın evinde kutlamaya devam ettiğimiz geceye kadar. O gece turkuaz rengi, ipek bedeni serbest uçuşlarla bırakılmış, beyaz ve krem tonlarındaki muslinle giydirilmiş, göğsü V şeklinde dekolteli, çıplak omuzları sadece müslinlerin tül dokusuyla süslenmiş elbisemi giymiştim. Saçlarım yandan ayrılmış, şakağıma doğru inen vaglarla ensemde topuz yapılmıştı. Yine anneannemden hediye 3 sıra Aurora'nın incileri ve kocamın hediyesi inci bileziklerimi takmıştım. Amerika'ya geldiğimden beri bana kol kanat geren arkadaşlarıma, gösterdikleri yakınlığa ve sevgiye bir teşekkür olarak Ezra'nın piyanosunda birkaç parça seslendirmek istemiştim. O saate kadar içtiğim martini, şarap, şampanya üçlüsünün verdiği cesaretle, İstanbul'dan ayrıldığımdan bu yana ilk defa bu kadar kendimden emin, piyanonun taburesine, bana ait bir sahnede, hayali dinleyiciler arasında kendi başınaymışım hissiyle oturdum. Ruhum o kadar doluydu ki, kendimi en iyi anlatmak için ne çalacağımı düşündüm ve parmaklarım fazla beklemedi. Baba evimden, Suadiye'nin yaz bahçelerinden Çaykovski esti geldi. G minör barkarolle parmaklarım tuşları okşamaya başladığında, sanki çocukluğumun, Nesim'e aşık genç kızlığımın hatıralarını okşuyor, annemi, babamı, anneannemi, dayımı, halalarımı öpüyor, Monsieur Ferretti'ye selam gönderiyordum. Barkarol bittiğinde, ruhum çıktığı yolculuktan dönmek istemiyordu. Başka bir kıyıdan gelir gibi alkış seslerini duymaya başlamıştım ki, gözümü açmadan, kendime ait dünyadaki yolculuğa devam etmek üzere, Chopin'in E minör prelüdünü çalmaya başladım. Artık etrafımdaki hiçbir sesi duymuyor, varlığı algılamıyor, sadece kendi ruhumu seslendiriyordum. O geceye dek yaşadığım, masal oyunlarımda hayal ettiğim ve henüz bilmediğim ama muhakkak yaşayacağımdan emin olduğum hüzünler için çalıyordum ve çalarken kapalı gözlerimden sessiz gözyaşları süzülüyordu. Hüznüm mutluluğumu gölgelemişti. Birden parmaklarımın en ağlamaklı tuş dokunuşlarında yaylı çalgıların yavaş yavaş bana katıldığını duydum ve hep beraber çalmaya başladık. Piyanoda kendi başıma kaldığım hisleri yaylılar mağrur ağlayışlarıyla tamamlıyordu. Ne olduğunu henüz bilmiyordum ama bir gün beni çok ağlatacak bir şeyler yaşayacağıma dair hisle içimi keder kaplamıştı. Gözlerimden yaşlar süzülüyor ve çalıyordum. Ben hüznümle notalar arasında dalgalanırken, Aurora'nın incileri bedenimde kayıyor, sanki içinden çıktıkları derin sulara geri dönüyorlardı. Parça bittiğinde salondaki sessizlik huzur verdi. Bu herkesin benim ruh halimle sürüklendiğini gösteriyordu. Çıktığım yolculuğu kendime saklamak ister gibi başım önümde, gözlerimi bir müddet açmak istemedim. Parmaklarımı tuşlardan çekip dizlerime koyduğumda misafirler hala sessizdi. Ne zaman ki başımı kaldırıp gözlerimi açtım, alkış koptu. Yerimden kalkamayacak kadar yorgundum. Sessiz ağlamakta olan gözlerimin pusu ardından ilk seçebildiğim, piyanonun hemen diğer yanında bana bakan bir çift yosun yeşili gözdü. İşte yüreğimdeki o kuş çırpıntıları yine başlamıştı. Alkışlarken yüzümde, özellikle kolyemde gezdirdiği bakışları öyle derindi ki, sanki Aurora'nın incileri alev almış tenimi yakıyordu ve sanki o alevlerde yosun gözlünün elleri vardı. Yaşadığım mutluluğun, hüznün ve ileriye dönük bilemediğim endişe ve korkunun yorgunluğu beni ezmiş, artık evime, kocamın emniyetli kucağına özlem duyurmuştu. Bütün o kalabalıktan, özellikle de yosun gözlü yabancıdan kaçmak istiyordum. Ben Aurora'yı görmüş gibi oldum bu gece dediği zaman nutkum tutulmuş, boynumdaki 3 sıra incinin konuşmaya başladığını hisseder gibi olmuştum. O sihirli kelimeyi telaffuz etmesi, onunla aramda sadece tesadüfi karşılaşmaların dışında bir bağlantı olacağının işaretiydi. Ama bu işaretten korkuyordum. Kocama olan tutkulu aşkıma, ona sahip olabilmek için üstesinden geldiklerime, o güne kadar bağlandığım, inandığım her şeye, kendime ihanet edebileceğimden korkuyordum. Nesime o kadar aşıktım ki, o aşkın verdiği mutluluğun ve hüznün dışında bir şey tanımak istemiyordum. İşte onun için Nesim'in arzusuyla gittiğim plazadaki odasından da kaçmıştım Mihrace'nin. Aurora'nın onun babaannesi olduğunu öğrendiğim ve bana 4. parçayı hediye ederek kadını olmamı teklif ettiği zaman, geçmişin bu esrarengiz aşk öyküsünde buluşmamızın yaşattığı hayal alemi ve tensel temasımızın verdiği yeni heyecanlara rağmen, her şeyi ardımda bırakıp kocama dönmüştüm. Tek sevmek, tek sevişmek istediğim Nesim'di ve beni bu esrarengiz erkeğin davetine yalnız gönderdiği için de ona çok kırgındım. Eve dönüp karanlıkta oturmuş beni beklerken bulduğum kocamın yanakları yaşlar içindeydi. Onun beni beklerken yaşadıklarını, geriye dönmeyebileceğimi düşündüğünü anladığım zaman içim şefkatle titredi. Sırf çocuğu olamayacağı için beni bir başka erkeğin kollarına hazırlama niyetinin, aslında ona nasıl büyük bir işkence yaptığını görmüştüm. Ona duyduğum sevgiye ve şefkate rağmen, o geceyi bana yaşattığı için isyanla intikam almak niyetiyle, Nazira'nın karşısında soyunup onun öpüşlerine, okşamalarına, kendimi nasıl bıraktığımı anlatmaktan geri durmadım.
Ayrım sonu.